Ayrı bir mi iki? Üçüncü ikiz Ken Follett. Sayfa 254. Jeannie ofisine dönünce Bella Vista Sunset bakım evine telefon etti. Kendi özel hayatındaki ardı arkası kesilmeyen sorunlar yüzünden annesini aramayı ihmal etmişti. Mrs. Ferrami ile konuşabilir miyim lütfen dedi. Yanıt hazırdı, şu anda yemekteler. Jeannie durakladı. Pekala, lütfen kendisine kızı Jeannie'nin aradığını iletir misiniz? Ben sonra gene ararım. Olur. Kadının adını bir yere kaydetmediği içine doğmuş gibi Jeannie diye adını kodladı. Kızıyım ben. Olur, peki. Çok çok teşekkür ederim. Jeannie ayizeyi yerine koydu. Annesini kesinlikle oradan çıkarmalıydı. Hafta sonları ders verilecek öğrenci aramaya da hala başlamamıştı. Saatine baktı, öğleyi geçmişti. Mouse'unu alarak ekrana baktı. Proje iptal edildikten sonra çalışmanın hiçbir anlamı kalmamıştı. Bilgisayarını kapattı, ofisini kilitleyerek binadan ayrıldı. Öyle ya, onun bir kırmızı Mercedes'i vardı. Arabasının içine girdi, 40 yıllık arkadaşıymış gibi vites kolunu tatlı tatlı okşadı. Kendini biraz neşelendirmek istiyordu. Bir babası vardı. Bu kolay kolay ele geçecek bir ayrıcalık değildi. Belki bugün onunla vakit geçirir, onunla yeniden olmanın tadını çıkarırdı. Arabayla iskeleye kadar inerler, birlikte biraz dolaşırlardı. Ona Brooks Brothers'tan yeni bir spor ceket bile satın alabilirdi. Parası yoktu ama hesabına yazdırabilirdi. Boş ver, hayat dediğin ne kadar kısa zaten. Şimdi kendini daha iyi hissediyordu. Doğruca eve gitti. Arabasını evin önüne park etti. Merdiveni tırmanırken babacığım ben geldim diye bağırdı. Oturma odasına girince ortalıkta bir değişiklik hissetti. Az sonra televizyon aygıtının yerinde olmadığını fark etti. Belki de babası yatak odasını almıştı. Bitişik odaya baktı. Babası orada da yoktu. Tekrar oturma odasına döndü. Ah olamaz dedi. Video aygıtı da ortada yoktu. Baba, bunu sen yapmış olamazsın. Hem müzik seti hem de bilgisayarı masasından uçup gitmişti. Hayır dedi, hayır gözlerime inanamıyorum. Tekrar yatak odasına koştu, mücevherat kutusunu açtı. Will Temple'ın armağanı, tek krat elmas burun halkası da yok olmuştu. Telefon çalınca farkında bile olmadan ayizeyi kaldırdı. Ben Steve Logan dedi ses, nasılsın? Bugün hayatımın en berbat günü dedi Jeannie ve ağlamaya başladı. 24. Bölüm. Steve Logan telefon alıcısını yerine koydu. Duş yapmış, tıraş olmuş ve tertemiz giysiler giymişti. Annesinin lazanyasıyla da karnını bir güzel doyurmuştu. Annesiyle babasına başına gelenleri bir bir anlattı. Test sonuçları belli olur olmaz hakkındaki tüm suçlamaların düşeceğini söylediği halde onlar bir hukukçu bulmakta ısrar ettiler. Steve yarın sabah ilk iş bir avukatla görüşmeye gidiyordu. Baltimore'dan Washington'a gelirken babasının Lincoln Mark 8 arabasının arka koltuğunda yol boyunca uyumuştu. Tam 3,5 gece uykusuz kaldığı halde bu kadar az uyku ona yetmezdi ama gene de kendini çok iyi hissediyordu. Şimdi de Jeannie'yi görmek istiyordu. Telefon etmeden önce de aynı duygular içindeydi. Steve onun ne büyük bir sıkıntı içinde olduğunu öğrenince daha da telaşlandı. Onu kollarının arasına almak, ona her şeyin yoluna gireceğini söylemek istiyordu. Onun sorunlarıyla kendisininkiler arasında bir bağlantı olduğuna ilişkin içinde bir duygu oluşmuştu. Steve'e öyle geliyordu ki Jeannie'nin onu patronuna tanıttığından başlayarak her ikisinin açısından da işler çok ters gitmiş, Barrington'ın keyfi kaçmıştı. Adamın neyin nesi olduğunu bir an önce öğrenmeliydi. Annesiyle babasına işin bu yanını hiç anlatmamıştı. Çok tuhaftı, insanın rahatını kaçırıyordu. Bu konuyu Jeannie ile konuşması gerekti. Ona yeniden telefon etmek için alıcıyı yerinden kaldırdı ama ardından fikir değiştirdi. Jeannie kimseyle görüşmek istemediğini söyleyecekti. Bunalım geçirenler başlarını koyup ağlamak istedikleri bir omuza gereksinim duysalar da genellikle öyle davranırlardı. Belki de kapı eşiğinde ortaya çıkıverip ''Hey, haydi birbirimizi biraz neşelendirelim'' dese daha iyi olurdu. Mutfağa girdi. Annesi lazanya tabağını tel fırçayla ovmaya çalışıyordu. Babası bir saatliğine ofisine gitmişti. Steve tabakları çanakları bulaşık makinesine yerleştirmeye başladı. Anne dedi. Bu sana biraz tuhaf gelecek ama. Sen bir kızla buluşmaya gidiyorsun bence. Steve güldü. Nasıl anladın? Ben senin annenim. Benim telepati yeteneğim var. Adı ne? Jeannie Ferrami, Doktor Ferrami. Doktor olduğuna sevindiğimi söyleyebilirim. O bir bilim kadını, tıp doktoru değil. Nasıl bir kız? Şey, oldukça çarpıcı, anlarsın ya, uzun boylu, çok da sağlıklı, çok güzel tenis oynuyor. Koyu renk saçları, açık renk gözleri var. Burun deliğinin tam kanadı üzerine çok zarif bir halka taşıyor. Şey gibi, yani etkileyici bir kız. Dobra dobra konuşmayı seviyor, çok da gülüyor. Onu birkaç kez ben de güldürdüm. Ama asıl... Steve uygun bir sözcük aradı. Ama asıl onun varlığı önemli. Ortalıkta bir görünsün başka bir şeye bakamazsın. Annesi bir süre oğluna baktı ve ardından ah çocuğum senin durumun çok fena dedi. Şey o kadar da değil. Biraz sustuktan sonra evet haklısın onun için deli oluyorum dedi. O da aynı duyguları paylaşıyor mu? Daha değil. Annesi safça güldü. Haydi onu görmeye git. Umarım sana layık bir kızdır. Steve annesini öptü. Bu kadar iyi bir insan olmayı nereden öğrendin? Deneyimle. Steve'in arabası dışarıda park etmiş duruyordu. Arabayı Jones Falls kampüsünden onlar almış, Washington'a kadar da annesi kullanmıştı. Şimdi de I-95 numaralı yolda Baltimore'a doğru yol almaktaydı. Jeannie yumuşak ve sevecen bir ilgiye hazırdı. Telefonda ona babasının evini soyduğunu, üniversite rektörünün madik attığını anlatmıştı. Ona sevecen bir tavırla yaklaşacak birine gereksinmesi vardı, bunu da hak etmişti. Yol boyunca bir divanın üzerinde yan yana oturduklarını canlandırdı kafasında. Jeannie bir yandan gülüyor, bir yandan da geldiğine sevindim. Seni görünce daha iyi hissediyorum şimdi kendimi. Neden giysilerimizi çıkarıp kendimizi yatağa atmıyoruz sanki diyordu. Mount Washington yakınlarında yol üzerindeki dükkanlardan birinin önünde durarak deniz ürünlü bir pizza, 10 dolarlık bir şişe şardone, bir kutu dondurma, 10 tane de sarı karanfil aldı. Bir ara Wall Street Journal'ın birinci sayfasında bir başlık gözüne ilişti. Başlıkta Genetico'nun adı geçiyordu. Hatırladığı kadarıyla Jeannie'nin ikizler üzerine yaptığı araştırmalara fon ayıran işte bu şirketti. Şirket anlaşılan Lanzmann adındaki büyük bir Alman şirketi tarafından satın alınıyordu. Bir gazete aldı. Telefonda konuştuktan sonra Jeannie'nin evden çıkmış olabileceğini düşününce bütün keyfi kaçtı ve hayalleri altüst oldu. Gerçi evde de olabilirdi ama kapıyı açmazdı. Jeannie'nin sokak kapısında bir diyafon vardı. Steve düğmeye bastı. Acaba bir tıkırtı duyar mıyım diye gözünü mikrofondan ayırmıyordu. Hiç ses çıkarmadı. Bir daha basınca hışırtılı bir ses duyuldu. Steve'in kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Öfkesi burnunda bir ses. Kim o? Dedi. Ben Steve Logan. Seni neşelendirmeye geldim. Uzun bir duraklama oldu. Steve, kimseyi kabul edecek durumda değildim. Hiç değilse şu çiçekleri verseydim sana. Steve hiçbir yanıt vermedi. Korkuyor dedi içinden. İçinde buruk bir düş kırıklığı oluştu. Jeannie onun suçsuz olduğuna inandığını söylemişti. Ama o demir parmaklıkların gerisinde kimseye zarar veremeyeceği sıradaydı. Şu anda kapısındaydı ve Jeannie tek başınaydı. Durumu o kadar da kolay değildi. ''Hakkımda düşündüklerin değişmedi değil mi?'' dedi. ''Suçsuz olduğuma hala inanıyor musun? İnanmıyorsan hemen çekip giderim.'' Vızıldayan sesiyle kapının açılması bir oldu. En küçük bir zorlamaya karşı koyamayan bir kadın dedi içinden. Steve iki ayrı kapısı olan daracık bir antreye girdi. Kapılardan biri açıktı. Buradan merdivenle yukarı çıkılıyordu. Jeannie üzerinde cart yeşil bir tişört merdivenin başında dikilmiş duruyordu. ''Yukarı gelsene'' dedi. Pek de öyle coşkulu bir karşılama değildi ama Steve gene de aldığı hediye paketlerinin doldurduğu kesik kağıdı elinde gülerek merdivenleri tırmandı. Jeannie onu bir köşesinde küçük bir mutfağı da olan bir oturma odasına aldı. Belli ki canlı renklerin de serpiştirildiği siyah ve beyazı çok seviyordu. Siyah kumaş kaplı divanın üzerinde turuncu yastıklar vardı. Beyaz badanalı duvarda pilli bir saat, sarı abajurlar ve üzerinde kırmızı kahve kupalarının durduğu bembeyaz bir mutfak tezgahı. Elindeki torbayı mutfak tezgahının üzerine bıraktı. "Bak," dedi, "kendini daha iyi hissedebilmen için bir şeyler yemelisin." Pizzayı torbadan çıkardı. Bir bardak şarap sinirlerine iyi gelecektir. Sonra kendini iyice rahatlamış hissedince dondurmayı tabağa almadan kartonundan yemeye başlayabilirsin. Yiyip içme işi bittikten sonra bak görüyorsun bir de çiçeklerim var. Jeanne Marslı biriyle karşılaşmış gibi gözlerini dikmiş Steve'e bakıyordu. Steve sürdürdü. Her neyse yanında birinin bulunması iyi olur diye düşündüğüm için bir de olağanüstü biri olduğunu söylemeye geldim. Jeanne'nin gözleri doldu. Haydi oradan sen de dedi. Ben hiç ağlamam ki. Steve ellerini Jeanne'nin omuzlarına koydu. Jeanne hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bu ona ilk dokunuşu oluyordu. Önce duraksayarak onu kendine çekti. Jeanne hiç karşı koymadı. Steve bu kadar şanslı olabileceğine inanamıyordu. Kollarını vücuduna doladı. Jeanne neredeyse onun kadar boyluydu. Saçlarını okşadı. Ne kadar gür ve yumuşak saçları vardı. O sırada cinsel organının itfaiye hortumu gibi sertleştiğini hissetti. Jeanne'nin bunu fark edebileceğini düşünerek kendini biraz geriye çekti. Her şey yoluna girecek dedi. Görürsün, her şeyi yoluna koyacaksın. Jeanne bir süre daha kendini tatlı tatlı Steve'in kollarına bıraktı. Steve Jeanne'nin vücudunun sıcaklığını hissediyor, kokusunu içine çekiyordu. Ama onu öpmeye bir türlü karar veremiyordu. Duraklamıştı. Çünkü bunda acele ederse Jeanne'nin karşı çıkacağından korkuyordu. Sonra ani bir kararla kendini geriye çekti. Jeanne güneş yanığı düz karnına seksi bir görünüm veren bol tişörtünü yeniyle burnunu sildi. "Teşekkürler," dedi. "Başımı omzuna koyup doya doya ağlayabileceğim birine gereksinmem vardı." Jeanne bunları coşkusuz bir tonla söyleyince Steve büyük bir düş kırıklığına uğradı. Ona göre o an duygusallık dolu bir andı. Oysa Jeanne'ye göre sadece sinirlerini yatıştıran bir zamandı o kadar. İşi şakaya dökerek görevin bir parçası dedi ama sesini çıkarmasa daha iyi olurdu. Jeanne büfeyi açarak içinden tabak çıkardı. "Artık kendimi çok daha iyi hissediyorum," dedi. "Haydi yemeğe oturalım." Steve kendine bir sandalye çekerek mutfak tezgahının başına oturdu. Jeanne pizzaları parçalara ayırdı, şarap şişesini açtı. Steve onun odanın içinde dolanıp dururken çekmeceyi kalçasıyla kapatışını, şarap bardağının temiz olup olmadığını anlamak için gözlerini kısarak bardağa bakışını, tirbuşonu uzun ve becerikli parmaklarıyla kıvırışını büyük bir keyifle seyrediyordu. İlk aşık olduğu kızı hatırladı. Adı Benny'di. Ve onunla aynı yaştaydı, daha 7'sindeydi. Kızın yeşil gözleriyle kızılımsı sarı saçlarına bakardı da Spiller Road İlkokulu'nun oyun alanında böylesine kusursuz denecek kadar güzel bir kızın var olmasını mucize olarak nitelerdi. Uzun bir süre kızın gerçekte bir melek olabileceği inancıyla avundu durdu. Jeanne'nin bir melek olduğunu düşünmüyordu. Ama onda Steve'i dehşet ve heyecan içinde bırakan pürüzsüz bir fiziksel zarafet vardı. "Jeanne, seni çok iyi gördüm," diyerek fikrini açıkladı. "Son gördüğümde hiç iyi değildin. 24 saat bile olmadı daha. Tamamen toparlanmışa benziyorsun." "Çok az uyuyabildim orada. Dedektif Alice'ın vurunca da duvara çarptım. Başımın orası hala ağrıyor. Bir de sabahın beşinde şişko tekmeleyince kalçam fena halde incindi. Bir daha cezaevine girmek zorunda değilim ya, her şey vız gelir artık." Cezaevi fikrini kafasından attı. Artık oraya dönmeyecekti. DNA testi onu sanık olmaktan kurtaracaktı. Jeanne'nin kitaplığına göz attı. Roman ve öykü türünde olmayan çok sayıda kitabı vardı. Darwin, Einstein ve Francis Bacon'ın yaşam öyküleri, yapıtlarını okumadığı birkaç kadın yazar, Erica Jong ve Joyce Carol Oates, Edith Wharton'ın 3-5 kitabıyla bazı modern klasikler. "Bak, en sevdiğim roman işte bu," dedi. "Bakalım tahmin edebilecek miyim? To Kill a Mockingbird mü?" Steve çok şaşırdı. "Nasıl bildin?" Yapma, romanın kahramanı suçsuz birini savunmak için toplumun ön yargılarını hiçe sayan bir avukat. Senin gibi değil mi? Ayrıca en sevdiğin romanın The Woman's Room olabileceğini de hiç aklıma getirmezdim elbet. Steve karşısındakinin fikrine katlandığını belli etmek için başını sağa sola oynattı. Demek hakkımda çok şey biliyorsun. İnsanın cesaretini kırar bu. Benim en sevdiğim kitabı tahmin edebilecek misin bakalım? Bu da bir test mi? Niye olmasın? Middlemarch. Neden o? Kitapta güçlü ve başına buyruk bir kadın kahraman vardı ondan. Ama bu hiçbir anlam ifade etmez ki. Ayrıca benim düşündüğüm bir roman değil zaten. Haydi tahmin et. Steve başını iki yana sallayarak, demek roman türünden değil dedi ve birden esinlenmiş gibi bildim dedi. İnsanoğlunun hayatına ilişkin can alıcı bir konuyu açıklığa kavuşturan eşsiz ve çok değerli bilimsel bir keşfin öyküsü. The Double Helix olduğuna bahse girerim. Bak bu doğru işte. Yemeğe oturdular. Pizza hala ılıktı. Jeannie bir süre hiç ses çıkarmadan oturdu. Belli ki bir şey düşünüyordu. Sonra bugün gerçekten de kafam hiç çalışmıyor dedi. Bu başıma gelen olayı hiç önemsememiş gibi davransaymışım ya. Belki bunu da tartışabiliriz. Acele karar vermeyelim diyerek durumu idare etmeliymişim. Bunu yapacağıma tuttum üniversiteyi karşıma aldım. Sonra da basınla konuşarak durumu daha da berbat bir hale soktum. Seni hiç de öyle uzlaşılması zor biri sanmazdım. Jeannie bu söylenenleri başıyla onayladı. Kimi zaman uzlaşılması zor, kimi zaman da böyle suspus olurum işte. Steve ona Wall Street Journal'ı uzattı. Çalıştığım bölümün şu sıralar neden adının kötüye çıkması olasılığı karşısında aşırı duygusal davrandığı anlaşılıyor. Sponsorun olan şirket galiba satılmak üzere dedi. Jeannie gazetenin birinci sayfasındaki haber başlığına göz attı. 180 milyon dolar. Vay be! Ağzındaki pizza lokmasını çiğnerken bir yandan okumasını sürdürdü. Haberin tamamını okuyup bitirdikten sonra başını iki yana sallayarak ''Senin teorin ilginç ama ben kesinlikle sana katılmıyorum.'' dedi. ''Neden katılmıyorsun?'' ''Öyle görülüyor ki aleyhime çalışan Morris Obel'di, Barrington değil. Gerçi Barrington için sinsi herifin teki diyenler var. Zaten önemli olan ben değilim.'' Ben sadece Genetiko'nun sponsorluğunu yaptığı bir araştırmanın küçük bir parçasıyım. Yaptığım iş insanların özel hayatlarına karışma da olsa milyonluk bir satışı tehlikeye sokacak bir skandala neden olamazdı. Steve parmaklarını kağıt peçeteyle sildikten sonra çocuklu bir kadının çerçeveli fotoğrafını yerinden kaldırdı. Kadının saçları Jeannie'ninkilere benziyordu sanki. Kız kardeşin mi diyerek tahminde bulundu. ''Evet, adı Patty. 3 çocuğu var, hepsi de oğlan.'' ''Benim ne erkek kardeşim var ne de kız kardeşim.'' dedi Steve. ''Dennis Pinker'ı saymazsak.'' diye düzeltti. Jeannie'nin yüz ifadesi değişti. ''Bana neden garip garip bakıyorsun öyle?'' dedi. ''Özür dilerim, dondurmadan tatmak ister misin?'' ''Elbette.'' Jeannie dondurma kartonunu masanın üzerine koydu. İki tane de kaşık çıkardı. Bu Steve'in çok hoşuna gitti. Dondurmayı aynı kaptan yemek öpüşmeye bir adım daha yaklaşmak demekti. Jeannie dondurmayı büyük bir iştahla yiyordu. Steve acaba aynı heves ve coşkuyla mı sevişir böyle dedi içinden. Ağzındaki dondurmayı yuttuktan sonra bana inandığın için çok mutluyum. Ama polisler inanmıyor dedi. Tecavüz eden sensen bütün teorim alt üst oldu demektir. Öyle olsaydı bu gece hiçbir kadın beni evine almak istemezdi. Özellikle de Dennis Pinker'la aynı genleri taşıdığıma inanan kadınlar. Önce durakladım dedi Jeannie ama sonra bana kendini kanıtladın. Nasıl yani? Yemeğin artıklarını eliyle işaret ederek eğer Dennis Pinker karşısındaki kadını çekici bulsa derhal bıçağını çeker ve ona külotunu çıkarmasını emrederdi. Oysa sen pizza getirdin dedi. Steve güldü. ''Sana komik gelebilir.'' dedi Jeannie. ''Dünyalarınız farklı da ondan.'' ''Hakkımda bilmeni istediğim bir şey var.'' dedi Steve. ''Bir sır.'' Jeannie kaşığını yere bıraktı. ''Ne?'' ''Ben bir seferinde neredeyse birini öldürüyordum.'' ''Nasıl oldu?'' Tip Hendricks ile yaptığı kavganın öyküsünü anlattı. ''Ben işte bu yüzden kökenlerim konusunda o kadar rahat değilim. Annemle babamın benim gerçek annem babam olmadığı anlaşılınca buna ne kadar sıkılacağımı anlatamam. Ya gerçek babam bir katilse ne yaparım ben? Jean'i başını iki yana oynatarak elinde olmadan bir okul arkadaşınla kavgaya tutuşmuşsun. Bu senin bir psikopat olmanı gerektirmez. Peki öbür çocuk ne oldu, tip yani? 2 yıl sonra bir başkası tarafından öldürüldü. O sıralar uyuşturucu dağıtıyordu. Tedarikçisiyle bir tartışmaya girince herif tam başına ateş ederek öldürdü onu. Bence asıl psikopat işte o dediciydi. Su testisi su yolunda kırılır. Başları beladan kurtulmaz çünkü onların. Senin gibi güçlü kuvvetli bir çocuğun 40 yılın başında yasalarla başı derde girmiş olabilir. Ama o kazayı atlattıktan sonra normal hayatına devam etmişsin. Oysa Dönis biri onu öldürünceye kadar sürekli hapse girip çıkacaktır. Kaç yaşındasın Cine? Seni iri yarı güçlü kuvvetli bir çocuk yerine koymamdan hoşlanmazsın herhalde. Ben 22 yaşındayım. Ben 29. Aramızda çok yaş farkı var. Senin gözüne çocuk gibi mi görünüyorum? Dinle, onu bilmiyorum. 30 yaşında bir insan herhalde bana pizza getirmek için Washington'dan buralara kadar direksiyon sallamayı göze almazdı. Bu biraz da düşünmeden hareket etmek bence. Bunu yaptığıma üzüldün mü? Hayır, Steve'in eline dokunarak gerçekten çok mutlu oldum. Steve onunla ilişkisinin hangi noktada olduğunu hala bilmiyordu. Ama başını omzuna koyarak ağlamıştı. İnsan bir çocuğu böyle bir amaç için kullanır mı hiç dedi içinden. Steve şu benim genlerimi ne zaman öğrenmiş olacaksın diye sordu. Jean'i saatine baktı. Büyük olasılıkla kurumuştur dedi. Lisa filmi bu sabah çekecekti. Yani test tamamlandı mı? Neredeyse. Sonuçlara hemen şimdi bakabilir miyiz? DNA'mın Dennis Pinker'ınkiyle aynı olup olmadığını öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Tabii bakabiliriz. Ben de çok merak ediyorum. Öyleyse neyi bekliyoruz? 22. ayrımın sonu. Sayfa 265.